Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Goggins'in Can't Hurt Me, Master Your Mind and Defy the Odds adlı kitabı, anı ile kişisel gelişim kitabını birleştirir. Goggins, yoksulluk, ırkçılık ve aile içi şiddetin gölgesindeki çocukluğundan ABD Hava Kuvvetleri, Navy SEAL eğitimi ve dayanıklılık sporlarına uzanan yaşamını anlatır. Kitabın amacı travmayı romantikleştirmek değil, yazarın kendi deneyimlerinden çıkardığı disiplin ve dayanıklılık yöntemlerini görünür kılmaktır. Goggins, insanların zorlandıklarında çoğu zaman gerçek kapasitelerinin yalnızca %40'ına ulaştığını savunur. Bu saf, kitabın en bilinen çerçevesi olan %40 kuralının temelidir. Her bölümde hayatındaki kırılma noktalarına yer verirken okur için uygulanabilir görevler de sunar. Bu yönüyle eser, yalnızca sıra dışı fiziksel başarıların hikayesi değildir. Kendine dürüst bakma, rahatsızlıkla kontrollü biçimde temas kurma, başarısızlığı veri olarak kullanma ve günlük disiplini sürdürme üzerine sert üsluplu bir çalışma olarak konumlanır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak %40 kuralı. Algılanan sınır ile gerçek kapasite arasındaki farkı sorgular, kitabın merkezindeki %40 kuralı, kişi kendini tamamen tükenmiş hissettiğinde bile kapasitesinin önemli bir bölümünün hala kullanılabilir olabileceği düşüncesidir. Goggins bu fikri askeri eğitim ve ultra dayanıklılık yarışlarındaki tecrübeleri üzerinden anlatır. Ancak bunu herkes için geçerli, ölçülmüş bir bilimsel oran gibi okumamak gerekir. Kitaptaki %40, insanın ilk vazgeçme dürtüsünü sorgulamasını sağlayan güçlü bir zihinsel metafordur. Temel mesele, yorgunluğu ya da korkuyu yok saymak değildir. Zihnin, belirsizlik ve rahatsızlık karşısında tehlikeyi olduğundan erken ilan etme eğilimini fark etmektir. Bu yaklaşım, günlük hayatta büyük hedefleri bir anda zorlamak yerine, durma isteği geldiğinde küçük ve güvenli bir ek adım atmak anlamına gelir. Örneğin çalışma düzeninde dikkatin dağıldığı anda kısa bir süre daha odaklanmak, antrenmanda tekniği bozmadan planlanmış ek bir tekrar yapmak. Zor bir konuşmayı ertelememek bu mantığa uyar. Goggins'in anlatısında fiziksel sınırları aşma vurgusu çok güçlüdür, fakat okur bunu sağlık ve güvenlik sınırlarını ihlal etme çağrısı olarak görmemelidir. Kuralın kalıcı değeri, kapasiteyi tahmin etmekteki aceleciliğe karşı bir kontrol sorusu sunmasındadır. Gerçekten sınırda mıyım, yoksa yalnızca rahatsızlıkla karşılaştığım için mi geri çekiliyorum sorusunu sordurur. İkinci olarak, sorumluluk aynası. Mazeret üretmek yerine ölçülebilir öz değerlendirme ister, Goggins'in Accountability Mirror, yani sorumluluk aynası yaklaşımı, kitabın en uygulanabilir araçlarından biridir. Yazar, aynaya bakarak kendisiyle doğrudan ve rahatsız edici biçimde konuştuğunu anlatır. Amaç, aşağılayıcı bir iç konuşma kurmak değil, kişinin mevcut durumuyla hedefleri arasındaki farkı mazeretsiz şekilde kabul etmesidir. Goggins'in kendi hayatında fazla kilo, düşük özgüven, eğitim eksikleri ve başarısız denemeler görmezden gelinmesi gereken utanç kaynakları değil, değiştirilmesi gereken somut gerçekler olarak ele alınır. Bu yöntem, hedeflerin belirsiz kaldığı yerlerde özellikle işlevseldir. Kişi, daha disiplinli olmak istediğini söylemek yerine hangi davranışı kaç gündür yapmadığını belirleyebilir. Sınava hazırlanmak isteyen biri çözdüğü soru sayısını, spor yapmak isteyen biri sürekliliğini, mesleki değişim arayan biri yaptığı başvuru ya da geliştirdiği beceriyi takip edebilir. Böylece eleştiri kişiliğe yönelik genel bir hüküm olmaktan çıkar ve davranışa yönelik bir plana dönüşür. Kitabın dili zaman zaman çok serttir. Bu nedenle yaklaşımın sağlıklı kullanımı, dürüstlüğü kendini cezalandırmaya çevirmemektir. Sorumluluk aynasının asıl işlevi insanı geçmişiyle suçlamak değil, bugünkü kontrol alanını netleştirmektir. Goggins için özsaygı, iyi hissetmekten önce verilen sözleri düzenli biçimde tutmanın sonucudur. Üçüncü olarak, zihni nasırlaştırmak. Kontrollü zorluklarla dayanıklılık alışkanlığı kurmaktır. Can't Hurt Me'de zihni nasırlaştırmak. Tekrar eden ve yönetilebilir zorluklar yoluyla rahatsızlığa karşı daha dayanıklı hale gelmeyi ifade eder. Nasır benzetmesi önemlidir. Deri, sürtünmeye bir anda değil, zaman içinde uyum sağlar. Goggins de zihinsel dayanıklılığın tek bir ilham anıyla değil, düzenli maruz kalma ve tekrar ile geliştiğini savunur. Soğuk duş, fazladan egzersiz ya da konfor alanının dışındaki küçük görevler, kitapta bu mantığın örnekleri olarak kullanılır. Bunların değeri, kendi başlarına kahramanca olmalarında değil, kişinin zorlanınca kaçma alışkanlığını kırmalarındadır. Bu çerçeve, hedefe uygun seçildiğinde daha anlamlıdır. Sosyal kaygısı olan biri için kontrollü bir topluluk önünde konuşma denemesi. Yazma alışkanlığı kurmak isteyen biri için her gün kısa bir taslak hazırlamak. Erteleme sorunu yaşayan biri için günün en zor işine belirlenmiş bir süre ayırmak daha doğrudan uygulamalardır. Zorluk derecesi yükselmeli fakat sakatlanma, tükenmişlik ya da ciddi ruhsal zorlanma pahasına olmamalıdır. Kitap, acıyı gelişimin zorunlu eşlikçisi gibi sunma eğilimindedir. Buna karşılık, pratik açıdan sürdürülebilir ilerleme için dinlenme, teknik destek ve gerektiğinde profesyonel yardım da gerekir.
Goggins'in yararlı katkısı, konforun her zaman güvenlik veya mutlulukla aynı şey olmadığını hatırlatmasıdır.
Bazı rahatsızlıklar, beceri edinmenin doğal bedelidir. Dördüncü olarak, geçmişteki kazanımları hatırlamak, olumsuz iç konuşmaya karşı kanıt biriktirir. Goggins, geçmişte aşılmış zorlukları zihinsel bir kaynak olarak kullanmayı önerir. Bu yaklaşım, onun sıkça başvurduğu mental bir araç kutusu fikriyle ilişkilidir. İnsan zor bir anda kendini yetersiz hissettiğinde, hafıza çoğu zaman yalnızca son başarısızlığa veya mevcut sıkıntıya odaklanır.
Goggins buna karşı, daha önce dayanılan güçlükleri, tamamlanan işleri ve toparlanılan dönemleri bilinçli olarak hatırlamayı savunur.
Amaç, kendini kandırmak ya da koşulları inkar etmek değildir. Daha önce gösterilmiş yeterliliklere dair somut kanıtları yeniden erişilebilir hale getirmektir.
Bu yöntem özellikle uzun vadeli çabalarda işe yarar. Bir iş arama sürecinde ret alan kişi, geçmişte öğrendiği becerileri ve çözdüğü sorunları not edebilir.
Düzenini kaybeden bir öğrenci, daha önce başarılı olduğu çalışma haftasındaki davranışları inceleyebilir.
Böylece kişisel tarih, soyut özgüven telkininden daha güvenilir bir referans olur.
Goggins ayrıca başkalarının kuşkusunu ve küçümsemesini enerjiye dönüştürme fikrini de kullanır. Bu, onun take souls diye anılan rekabetçi yaklaşımıdır. Bazı insanlar için dış şüphe kısa süreli bir itici güç olabilir.
Fakat uzun vadede yalnızca öfke veya onay arayışıyla hareket etmek kırılgan bir motivasyon yaratabilir.
Kitabın daha kalıcı dersi, dışarıdakileri yenmekten çok, insanın kendi geçmiş çabasını somut biçimde hatırlayarak bir sonraki zor adıma hazırlanmasıdır.
Son olarak, ana anlatısı, travmayı mazeret değil dönüşüm için başlangıç noktası olarak ele alır kitabın etkisi.
Soyut ilkeleri Goggins'in sıra dışı yaşam öyküsüne bağlamasından gelir. Yazar, çocuklukta yaşadığı şiddet, yoksulluk ve ayrımcılık deneyimlerini yetişkinlikteki öfke, korku ve özsaygı sorunlarından bağımsız anlatmaz.
Ardından aşırı kilo sorunuyla mücadelesini, askeri seçmelere hazırlanmasını, Navy SEAL eğitimini ve dayanıklılık sporlarını bir dönüşüm çizgisi içinde sunar.
Bu yapı, disiplin tavsiyelerinin neden onun için hayati göründüğünü açıklar.
Oker, yöntemleri steril bir verimlilik sistemi olarak değil, kişisel bir hayatta kalma ve yeniden kurma çabası içinde görür.
Bununla birlikte kitabın anlatısı dikkatli okunmalıdır. Goggins'in yolu olağanüstü fiziksel kapasite, askeri kültür ve ekstrem yarış deneyimleriyle şekillenir. Dolayısıyla onun uygulamalarını herkes için evrensel reçete saymak doğru değildir. Travma yaşayan birinin iyileşmesi sadece irade, çalışma ve acıya dayanma üzerinden açıklanamaz. Psikolojik destek, güvenli ilişkiler ve uygun tedavi birçok durumda temel önemdedir. Kitaba yöneltilen eleştirilerden biri de duygusal kırılganlığa ve terapiye yeterince alan açmamasıdır. Yine de anı kısmı önemli bir karşı argüman taşır. Başlangıç koşulları zor olsa bile, kişinin alışkanlıkları ve kararları üzerinde belirli bir etkisi olabilir.
Goggins'in anlatısı, geçmişin etkisini inkar etmeden, insanın kendisini yalnızca geçmişinin sonucu olarak tanımlamamasını ister. Sonuç olarak, "Can't hurt me."
Özellikle düzen kurmakta zorlanan, erteleme döngüsünden çıkmak isteyen, dayanıklılık sporlarıyla ilgilenen veya kişisel sınırlarını daha dürüst biçimde değerlendirmek isteyen okurlara hitap eder. Askeri eğitim, ultra koşu ve yoğun fiziksel mücadele anlatıları nedeniyle sakin ve yumuşak tonlu kişisel gelişim kitaplarını tercih edenler için yorucu olabilir. Ayrıca travma, depresyon, bağımlılık ya da ciddi kaygı yaşayan okurların kitabı profesyonel desteğin yerine koymaması gerekir. Goggins'in önerileri, sağlık koşulları ve gerçekçi sınırlar gözetilerek uyarlanmalıdır. Kitabın pratik faydası,
motivasyonu geçici bir duygu olarak görüp odağı günlük davranışlara kaydırmasıdır. Sorumluluk aynası, somut hedef takibi ve küçük dozlarda rahatsızlığa katlanma gibi fikirler, abartılı fiziksel hedefler olmadan da kullanılabilir. Entelektüel olarak ise eser, öz disiplinin yalnızca düzenli insanlara ait bir özellik olmadığı, tekrar yoluyla inşa edilen bir kapasite olduğu fikrini savunur. Benzer türdeki kitaplardan ayrıldığı nokta, tavsiyelerini akademik araştırmalardan çok, yazarın sert ve açık sözlü yaşam deneyiminden çıkarmasıdır. Bu yüzden kitap hem güçlü hem sınırlıdır. Etkileyiciliğini doğrudanlığından alır fakat yaklaşımının herkes için uygun olmadığını da okurun hesaba katması gerekir. Can't Hurt Me, kolay çözümler vaat eden bir rehber değil, mazeretler, alışkanlıklar ve algılanan sınırlar üzerine rahatsız edici sorular soran bir anıdır. Destek olmak isterseniz David Coggins kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.